Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptığım Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde konuğum bir önceki bölümdeki Gökçe, Selin, Tuğba. Londra'da influencer olmayı konuştuk onlarla. Üçünün de sayfalarını takip etmediyseniz takip edin. Londra'dan çok güzel fotoğraflar paylaşıyorlar. Bu bölümde influencer dünyasına uzaklaşıp geçen bölümde bayağı detaylı konuştuk. Biraz yurt dışına taşınma hikayeleri nasıl gelişti, buraya nasıl adapte oldular, şimdiki düşünceleri neler, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar mı? Bunları konuşalım istedim. Bir de Gökçe'nin 4 yaşında bir oğlu var, Matthew. Selin de yeni anne oldu, 6 aylık bir oğlu var. Biraz da anne olmayı İngiltere'de konuşmak istiyorum onlarla. O zaman başlayalım. Yeniden bu bölümü belki bir önceki bölümü dinlemeden başlayanlar olabilir. Kendinizi yeniden kısaca tanıtabilirseniz, Türkiye'de ne yapıyordunuz? Londra'ya nasıl geldiniz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Gerçi şimdi influencerlık yapıyorsunuz üçünüz de. Gökçe, senle başlayalım.
Merhaba, ben Gökçe. Türkiye'deyken turizm otelcilik mezunuydum. Otelde çalışıyordum. Four Seasons otellerde çalıştım 9 yıl kadar. Food and Beverage Supervisor'lığı yapıyordum. Buraya da evlenince yerleştim. Eşim burada yaşıyordu. Dolayısıyla evlilik vizesiyle geldim buraya da. 5,5 yıldır buradayım. 4 yaşında bir oğlum var. Artık influencerlık yapıyorum. Buraya yerleştikten sonra hiçbir otelde çalışma tecrübem olmadı. Böyle.
Ben de Selin. 4,5 yıldır burada yaşıyorum ben de. Öncesinde İstanbul'daydım. Eşimle birlikte geldik Ankara Anlaşması vesilesiyle. Öncesinde bilgisayar mühendisliği mezunu olduğum için iş analistliği alanında, yani bilgisayar mühendisliği mezunuyum. İş analisti olarak birçok firmada çalıştım. Buraya geldikten sonra da biraz bu işime devam ettim. Daha sonrasında dijital pazarlama alanında bir master yaptım. Biraz daha alakasız kendi daha önceki okuduğum bölümle ama böyle bir alana yönelmek istedim. Bir yandan da Instagram sayfamı açtım, YouTube sayfamı açtım. İnfluencer'la hobi olarak girdim. Şimdi bu hobim aslında mesleğime dönüştü. Zaten 6 aylıkta bir bebeğim var. Onunla birlikte yürütebildiğim için aslında gayet mutluyum. Bu şekilde.
Tekrardan herkese merhaba. Ben Karadeniz Ereğli Zonguldak doğumluyum. Üniversite vasıtasıyla İstanbul'a geldim. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini tamamladım ve bütün kariyerim boyunca proje yöneticiliği yaptım. En sonunda Bankalar Arası Kart Merkezi'nde proje yöneticiliği yapıyordum. Daha sonra eşimle beraber Ankara Anlaşması'nı duyduk ve buraya taşınmaya karar verdik. Ben üniversitede İngiltere'ye gelmiştim ve Londra'yı biliyordum aslında ama eşim için oldukça radikal bir karar oldu. O hiç Londra'yı görmemişti, İngiltere'ye dair bir şey bilmiyordu. 3,5 yıl önce Londra'ya taşındık ve bir sene sonunda da sosyal medya yönetimi ve danışmanlığı üstüne çalışmaya başladım. Şu anda hem kendi Instagram hesabımı yönetiyorum hem de başka hesapları yönetiyorum. Londra'da hayatımız bu şekilde devam ediyor.
İngiltere'ye ilk taşındığınızda adapte olurken zorlandığınız şeyler oldu mu?
İngiltere'ye taşınma kararını 2016 yılında biz aldık. Daha sonra bir evlilik süreci geçirdik ve ben bunu şirketime ilk söylediğim zaman insanlar bayağı şaşırdılar. Çünkü dediler ki yani iş bulmadınız. Yani orada bir ev tutmadınız. Yani siz böyle bir valiz gidiyorsunuz yani. Evet falan. Ama gerçekten biz çok motiveydik buraya geldiğimiz zaman. Ve işin açıkçası ilk anda bütün Türkiye'deki standartların bir anda bulabileceğimi hayal ederek buraya gelmedim. Evimizi hızlı bir şekilde tutmaya çalıştık ve bunların ne kadar zor olduğunu internet sitelerinden birazcık aslında okumuştuk, öğrenmiştik. Onun için hani ben birazcık beklentilerimi belki de düşük tuttuğum için ya da üniversite için zaten 18 yaşımda ailemin yanından ayrılıp tek başıma bir şehre gittiğim için belki de ben yeni bir yerde yeni bir hayat kurmaya da belki alışkındım. Yani çünkü uzun zamandır ailemden uzak yaşıyordum. Orada kendime İstanbul'a gittim. Üniversite arkadaşları, yeni bir çevre, yeni ev, yeni komşular. Burada da aynısı oldu aslında. Geldim, birçok network eventine gittim. Kendimi gerçekten ilk 2 sene bu konuda çok zorladım. network eventlerine gittim, Instagram'dan insanlarla tanıştım, PR'cılarla tanıştım, işte etkinliklere katıldım. Onun için aslında benim sürecim biraz daha benim için kolay geçti diye söyleyebilirim. Ama burada ilk etapta geldiğimde tabii yalnızlık, o bütün Türkiye'deki arkadaşlıklardan sonra yeniden bunu yapmak benim için biraz daha zor oldu. Onun haricinde ilk geldiğimde herkesin teşekkür ederim, sorry demesi bana böyle oldukça enteresan geliyordu. Çünkü bu bizim Türkiye'de aslında bir alışkanlığımız ve kültürel bir durumumuz değil. Çok açık söyleyeceğim, çok samimiyetsiz geliyordu aslında bana ilk etapta bu durum. Ama şu anda gerçekten bu durumdan aşırı keyif alıyorum. Çünkü size kendinizi bazen yalandan bile olsa çok iyi hissettiriyor. Yani bu süreçte, bu 3,5 yıllık süreçte hayatımızda çok şey değişti. Çok farklı bir bakış açısından baktığım şeyler bir anda aslında beni daha kabul edebildiğim bir noktaya geldi. Sanırım yurt dışında birazcık herkesi daha çok anlamaya, daha az yargılamaya, kendinize daha çok dönmeye ve kendi içinizi daha çok sorgulamaya başlıyorsunuz. En azından benim için böyle bir deneyim oldu ve hala da oluyor. Her gün öğreniyorum.
Benim için de aslında ben biraz konuştuğum insanlarla kıyasladığım zaman nadir örneklerden biriyim. Çünkü ben çok kolay adapte oldum. Neden bilmiyorum. Hiç yurt dışında yaşama tecrübem yok aslında. Hatta şehir bile değiştirmedim. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da yaşadım. Benim ailem de, eşimin ailesi hep orada. Ama bir şekilde hani buraya hiç yabancı hissetmedim. Kaldı ki biz ikimiz de Londra'yı hiç görmemiştik bu arada. Biz aslında Amerika'ya taşınmak istiyorduk. Amerika'ya çok gitmişliğimiz vardı. Oraya yerleşmenin yollarına bakmıştık. Birkaç defa da şansımızı denedik, zorladık ama olmadı. Orada Ankara Anlaşması gibi bir Türklere özel bir rahatlık sağlayan hiçbir durum yok. Bu H1B vizesi var işte, çalışma vizesi, ama onu almak da gerçekten zor. Sponsor olacak bir şirket bulmak falan. Dolayısıyla burası aslında kolay gelebileceğimiz bir yer diye buraya geldik biz. Tam hayal ettiğimiz gibi oldu. Londra'nın nasıl bir yer olduğunu aslında gelmediğim halde hayal ediyordum. Çok böyle klasik bir Avrupa şehri gibi sessiz sakin olmadığını, ama tam bir Amerika kadar da böyle bir şey, New York gibi o kadar da böyle curcun olmadığını, bir şeylerin daha düzenli gittiğini falan filan, daha sosyal bir devlet sonuçta. Bunları biliyorduk ve tam hayal ettiğimiz gibi oldu. Hiç yadırgamadık, hiç şaşırmadık. Bir tabii tek başıma da gelmediğim için büyük ihtimalle eşimle geldim. Aynı şey onun için de geçerli. Ama tabii ki yani hani zorluklar şu anlamda oluyor. Mesela burada bizim bildiğimiz birçok şey çok farklı. Mesela biz Türkiye'de banka hesabı açmak kadar kolay bir şey yok. Bir mouse hareketine bakıyor bir banka hesabı açmak. Kredi kartı almak da aynı şekilde. Ev kiralamak da aynı şekilde. Burada bunlar çok zor mesela. Biz geldiğimizde banka hesabı açmak yani çok sıkıntı oldu. Özellikle eşim üzerinden açmamız gerekiyordu. Çünkü Ankara Anlaşması'na onun üzerinden geldik. Fakat eşim çalışmıyor. Evi yok üzerinde. Oturduğu bir hani adres gösterebilecek bir yer yok. O zaman banka hesabı açmıyorlar. Banka hesabı olmayınca da size ev vermiyorlar. Ev kiralamıyorlar. Yani bu ikileme adım gibi eminim. Bizim gibi gelip burada hani iş arayan, sıfırdan iş bulmadan gelen insanların hepsi yaşamıştır. Bir şekilde çözülüyor bunlar. Bir şey buluyorsunuz yolunu bir şekilde, ama başta bir sudan çıkmış balığa dönme durumu oluyor. Yani ben şunu biliyorum, zaten burada kiralar çok yüksek. Buna rağmen biz 7-8 aylık kiramızı peşin vermek durumunda kaldık. Sırf ev sahibini ikna edebilmek için hani banka hesabımız olmadan girelim diye. Bu arada benim banka hesabım var çünkü ben geldim buraya direkt işe girdim Sony'de. Ama bu yeterli değil falan. Yani bunun gibi böyle sıkıntılar vardı. İlk başta bir de şeylere ben çok şaşırıyordum. Ya burada birçok şey benim tahmin ettiğimden, hayal ettiğimden daha geri kalmıştı yani şey, hizmet sektörü anlamında söylüyorum. Mesela işte bir banka uygulamaları, bankalarda iş halletmek ya da birçok şey, büyük firmanın web sitesi falan, hani bunlara ben çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Şu an çok alıştığım için sadece ezberden söylüyorum, ama hani biz Türkiye'de bu anlamda gerçekten iyiyiz. Bizim Garanti Banka uygulamamız falan mesela ödüllüdür dünya üzerinde, dünya çapında falan filan. Hani bu tarz şeyler burada biraz daha hani ilkel ilerliyor gibi geliyor bana. Siz de bilirsiniz işte ATM'ler, her şeyin ATM'si ayrı. Bir bankaya git, işte para yatırma ATM'si ayrı, para çekme ATM'si ayrı, çek bilmem nesi ayrı falan filan. Hani böyle işler biraz daha garip, eski usul ilerliyor gibi. Bu tarz şeylere şaşırdığımı hatırlıyorum. Ama onun dışında hani bunlara, bu tarz fiziksel zorlukları yaşıyorsun tabii, ama psikolojik anlamda ben çok rahat alıştım buraya. Ve hala da memnunum açıkçası.
Ben de ilk taşındığımda banka uygulamalarının ne kadar ilkel olduğuna ve bazı hizmetlerin nasıl internetten alınmadığını görünce çok şaşırmıştım. Biz bazı konularda teknolojiye daha hızlı adapte olabiliyoruz belki. Bilmiyorum, bu da bizim ülkenin bir özelliği diye düşünüyorum.
Ben Amerika ekolünü biraz benimsediğimiz için Türkiye'de onun olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü Amerika bu konuda gerçekten çok öncü. San Francisco zaten bunun aslında merkezi. Onun için de aslında Türkiye biraz daha web sitesi, bu tür teknolojilerde Amerika'yı takip ediyor. Çok farklı teknoloji alanında bloglar bulabilirsiniz Türkiye'de. Burada bulamayacağınız gibi. Ama İngiltere ne kadar uzaktan böyle çok şey gözükse de çok geleneksel bir ülke. Ben onun için Türkiye ile İngiltere arasında ben öyle bir şey buldum. Çünkü kesinlikle ben de çok şaşırmıştım. Ben de bankadan geldiğim için. Yani biz hatta yani şey diye düşündük. Parayı yatırabiliriz falan, yok artık böyle bir şey olamaz deyip yanlışlıkla parayı öyle yatırdık biz bir akşam. Ve hani sonra para hesabımıza yatmadı. Sonra bir araştırdık ve dedik ki böyle bir şey yokmuş. Selin'in dediği gibiymiş yani. Onlar genelde bankaya para yatırmak istediğiniz ATM'ler bankaların içinde. Biz de gece yatırdığımız için kapalıydı banka. Biz bankaya tekrar gitmek zorunda kaldık ve dediler ki ne kadar yatırmıştınız? Burada da ne kadar güven esaslı ilerlediğini görüyorsunuz aslında her şeyin. Dedik bu meblağı yatırdık. Evet, çünkü sizin gibi 4-5 kişi daha var. Ve hani sonuç olarak hepinizin geri dönüp bu parayı sormasını bekliyoruz. Çünkü yatıramıyoruz yani. Çünkü bildiğiniz öyle yatırmışsınız. Oradan aslında para yatırılmıyor yani dediler. Onun için ben de Selin gibi şaşırmıştım aslında.
Gelelim Gökçe'ye. Gökçe de Selin'in aksine aslında mesela yurt dışında daha önce 2 sene Amerika'da yaşamış. New York'ta eğitim almış. Bir süre San Diego'da yaşamış. Ve eşin Güney Afrikalı, evlilikle buraya gelmişsin. Senin adaptasyon sürecin belki daha farklıdır.
Vallahi çok farklı. Ben şu an öğreniyorum mesela bankalara para yatırma, para yatıran bankamatiğin farklı olduğunu şu an öğreniyorum. Hiç ne ev kiralamak zorunda kaldım ne bir şey tabii. Ankara anlaşmam olmadı. Burada evlendim ben İngiltere'de. Ama turist vizesiyle gelip evlendim. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. O turist vizemin evlilik vizesine dönmesini bekledim. Ona başvurdum. Bu 3 ay falan sürdü. Evlendikten sonra işte 3 ay falan Türkiye'de kalıp ondan sonra aslında İngiltere'ye geri döndüm. Onun için bu tip tecrübelerim olmadı ama benim ki daha önce yurt dışında yaşamış olmama rağmen işte dediği gibi Emre'nin 2 yıl New York, Long Island, 3,5 ayda San Diego'da yaşadım. Ama hep çalıştım. İlk defa bir ülkeye gelip çalışmadım. Aslında evlilik vizesiyle geldiğin için çalışabilirsin, hiçbir sıkıntı yok. Ama o kafada değildim sanırım. Bir de Londra'nın içinde olmadığımız için, Londra'nın dışında olduğumuz için çok sosyalleşemedim. O benim ilk bir yılım gerçekten çok zor geçti. Çünkü eşim de tamam evet buradaydı ama çok seyahat ediyordu ve ben çok fazla yalnız kaldım. Bir iki tane Türkiye'den tanıdığım arkadaşım vardı. Hepsi Londra'daydı. Onlara gidip geliyordum, ara sıra buluşuyorduk ama tabii yani kızlar da çalışıyorlardı, kendi hayatları ve düzenleri var. Hafta sonu da ben gidemiyordum eşimle vakit geçireyim diye. Neyse o bir yıl beni çok zorladı. Bir de ben burada en çok yol parasının çok pahalı olmasına şaşırmıştım. Ki daha önce ben Londra'ya tek başıma tatile geldim. Evlenmeden herhalde 2 yıl önce falan. 1 Kasım ayıydı. Tek başıma bir hafta kalmıştım burada ve çok soğuktu. Demiştim ki ay ben bir daha Londra'ya hayatta gitmem. Ondan sonra işte çalıştığım oteller beni eğitime yolluyorlardı ve bir sürü yere insanları yolluyorlar. Benim şansıma ben hep Londra'ya geldim eğitimlere.
Büyük konuşmayacağım. Aynen. Gökçe hayatta gelmem deyip şu an 5 senedir burada.
Kesinlikle. Yani hiç ben zaten yurt dışında yaşayayım diye bir hayal etmedim. Ömrümü yurt dışında geçireyim diye. Ben yaşadığım hayatta Türkiye'de çok mutluydum, çok sosyaldım falan. Ama her şey nasip kısmetmiş ya yani. Sonra buraya geldim işte. İşte Londra'da olmayıp Aldershot'ta olmamız beni biraz zorladı. Yol parasının çok pahalı olması işte. Şimdi 40 pound veriyorum yol parasına. O zamanlar 35 falan veriyordum herhalde. Çünkü her yıl sonu burada da ufak da olsa bir zam geliyor. Onu hesaplıyordum sürekli. Şimdi İstanbul'da Beylikdüzü'ne gidiyormuşsun gibi düşün. O kadar sürüyor yol. Ama kaç katı fazla para veriyorsun falan. Orada bir akbille giderken burada işte 40 pound bir yola vermek bana çok şaşırtıcı gelmişti. Bir ona çok şaşırmıştım. Hala şaşırıyorum. Zaten bu ülkede yol parasını ve kiranı ödeyebiliyorsan gül gibi geçinirsin. Yani gerisi çok efor edilebilir şeyler. Yemen, içmen, lüks restoranlara gitmen, marka bir şey alman falan bunlar yapılamayacak şeyler değil. Önemli olan sanırım yol parası ve kira. Beni yalnızlık zorladı. Bir de hani Tuğba şey demişti, sorry. Onlar mesela çok değişik gelmişti. Bana da şimdi eşim de yabancı olduğu için Güney Afrikalı ve onun ailesi de burada yaşıyor. Her şeyde please diyorlar. Ekmeği uzatır mısın please? O da bana çok yapmacık geliyordu. Hala bile çok alıştığımı söyleyemem yani. Ekmeği biz çünkü her cümlenin sonu lütfen eklemeyiz. Ekmeği uzatır mısın? Zaten mısın bizde bir ricadır ya. Bunlar sürekli her şeyin sonunda please ekliyorlar. Hala ekliyorlar. Ben de işte yavaş yavaş ekliyorum ama zaman zaman yapmacık geldiği hala oluyor bana. Alışıyor insan zamanla her şeye. Ama onun dışında hani çok büyük zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Yalnızlık. Yol dışında bir şey yok. İşte orada da Instagram'a teşekkür ediyoruz. Yalnızlığımı alıp götürüp insanlarla tanışmama sebep olduğu için.
İngiltere'deki hayatın en sevdiğiniz yanları neler peki?
Ben Londra'nın pub kültürünü bir kere çok sevdim. Gerçekten publar evimiz burada arkadaşlar. Çoluklu çocuklu belli bir saate kadar çocukla vesaire girebiliyorsunuz. Çok da keyifli ortamlar. Bizim Türkiye'deki Starbucks'lara da ben benzetiyorum. Sadece içki var. Çünkü kimse size hiçbir şey sormuyor. Girip oturabilirsiniz. İçkinizi ister alın ister almayın ya da kahvenizi de gündüz içebilirsiniz. Pub kültürünü çok seviyorum. Onun haricinde Gökçen'in söylediği alım gücü burada gerçekten hani çok iyi. Çünkü ekonomileri iyi aslında. Kiranızı ve yol paranızı bunları karşılayabiliyorsanız aslında. Ama Londra'da gerçekten kiralar çok fazla. Onun haricinde market alışverişi yani sizin alım gücünüz her şeyde çok çok daha yüksek. Onu seviyorum.
Ben de aslında İstanbul'da hani pek çoğumuzun müzdarip olduğu şu trafik olayı var ya. Ben bir de böyle çok uç noktalarda yaşayıp çalışan bir insan oldum. Yani Beylikdüzü'nde yaşayıp Göztepe'de okudum 4 yıl metrobüsün yokluğunda. Sonra yine Ümraniye'de çalışmaya başladım hala Beylikdüzü'nde dururken falan. Hani bu şekilde İstanbul'un aslında trafik çilesinin sonuna kadar çektim. Dolayısıyla burada aslında en sevdiğim, bana oh dedirten en önemli şey ulaşım. Bir yere hani hakikaten ne kadar sürede gideceğini bilmek büyük bir lüks. Mesela buraya ben şimdi 1 saatte geldim. Burası için 1 saat uzun bir yol gibi gelse de biz İstanbullular için bence mükemmel bir şey ve çünkü 1 saat gösteriyorsa 1 saatte geliyorum yani. Hani ve çile çekmeden otura metroyla geldim. Ben hala bunun mesela rahatlığını hissedebiliyorum. Hala oh diyorum iyi ki falan. Bu şekilde bunu çok gerçekten söyleyebilirim rahatlıkla. Onun dışında sokağa rahat çıkabilmeyi seviyorum ya. Yani hani maalesef bir acı gerçeğimiz var ya Türkiye'de bir kadın olarak işte birçok anlamda rahatsız eden şeyler yaşayabiliyorsun. Aslında kadın olarak bile değil yani genel olarak çok güvende hissetmeyebiliyorsun belli bir saatten sonra kendini ya da hadi fiziksel şiddet falan gibi anlamında da söylemiyorum sadece. Yani insanlar her şeyini senin eleştirebilir falan. Yani sanki bütün gözler senin üstünde atıyorum bir rahat giyinmek istedin çıktın o gün mesela. Seneye bakıp da eleştiren çok insan olabilir. Mesela ben burada bunun nasıl olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes çok rahat. Herkes istediği gibi davranıyor. Dolayısıyla kimse de kimseye bakıp bir şey demiyor yani. Asla umrunda bile değilsin kimsenin. Çok rahat bir şekilde dışarı hiçbir şey düşünmeden istediğim gibi çıkabilmeyi seviyorum. Gecenin işte bilmem kaçında bile işte kendimi hala güvende hissedebilmeyi seviyorum. Bu tarz şeyler bence gerçekten insanın yaşam kalitesini artırıyor diye düşünüyorum. Bunun dışında bir de buranın tabii ki kozmopolit yapısını da çok seviyorum. Yani hani Türkiye'de kalsam edinemeyeceğim birçok dünyanın birçok yerinden arkadaş edindim mesela. Bu çok büyük bir zenginlik bence. Yani kitaplarda okuyarak öğrenemeyeceğim birçok şey biliyorum hepsinin kültürüyle ilgili. Karayipli bir arkadaşım var mesela. Onunla ilgili işte yemekleri, içmeleri, ne bileyim adetleri falan birçok şey biliyorsun, öğreniyorsun. Bu bence çok büyük bir zenginlik. İlk aklıma gelenler bunlar. Daha saysam bir sürü çıkar da. Hani ilk aklıma gelenler bunlar aslında, evet.
Bir de Londra'da tabii sadece İngilizler değil, dünyanın evet. Her yerinden insanlar yaşadığı için senin dediğin gibi Karayipli biriyle tanışmak evet. Çok kolay. Ya da Japon biriyle ya da bambaşka bir milletten. Senin Gökçe en sevdiğin şeyler neler?
Ben de Selin'e çok katılıyorum bu konularda. Evet, kozmopolit yapısını ben de çok seviyorum. Bir sürü ırktan bir sürü insan tanıyoruz. En çok eğlenceli kısmı o kısmı herhalde. Onun dışında sokağa çıkma rahatlığına da katılıyorum. Zaten o kadar farklı insan var ki biz çok normalleşiyoruz onların yanında yani. Onun için kimse hakikaten kimseye bulaşmıyor. Ama İngiliz kanallarındaki haberleri dinleyince de ne kadar güvenli onu da bilmiyorum. Yani hemen hemen her gün bir olay oluyor sokaklarda, bir bıçaklama, bir şey. Ama seviyorum yani o özgür ruhu, ben de seviyorum. Ayrıca Avrupa'ya çok yakın olmasını çok seviyorum. Her yere çok yakın. Evet, şu an hala vize almak zorundayız. Hala Türk pasaportu taşıdığımız için, ama inşallah yakında benim bitecek o Türk pasaport olayım. O zaman çok daha rahat yani, bir hafta sonu Amsterdam'a 45 dakikaya trenle gidebiliyorsunuz. Uçak bilet fiyatları ya da tren bilet fiyatları çok uygun. Özellikle çocuğum olduğu için hani Matthew birazcık daha büyüdüğünde çok daha rahat seyahat edebiliriz. Dünyayı gezebilir. Çünkü bizim böyle Türkiye'de böyle bir lüksümüz yoktu. gene ben Türkiye şartlarına göre çok gezdim kendi yaşıtlarıma göre, arkadaşlarıma göre, ama nasıl gezdim, bin bir dert yani, onun parasını biriktir, vizesini al, bilmem ne, kolay değildi. Burada her şey çok daha kolay. O durumunu da çok seviyorum yani, Avrupa'nın tam ortasında olmasını.
Matthew'dan bahsetmişken çocuk yetiştirme konusuna da girelim. İngiltere'de çocuk yetiştirmek sence kolay mı? Türkiye'de yetiştirmedin aslında. Evet. Yani buradayken anne oldun ama belki hani eşinden, dostundan gördüğün kadarıyla Türkiye ile ne gibi farklar görüyorsun bu konuda?
Bir tane çok yakın arkadaşımın çocuğu var, Matthew'un yaşına yakın. Biraz onun tecrübelerini biliyorum ama tatile çok sık gidiyoruz biz Türkiye'ye. Dolayısıyla Türkiye'de bebek arabasıyla yaşamak çok zor. Burada çok kolay, onu söyleyebilirim. Burada Londra'nın içine çok emin değilim ama bizim yaşadığımız yerde o şeyler olur ya, arabaların, bebek arabalarının geçeceği yerler ya da tekerlekli sandalyenin geçeceği yerler, hiçbir şekilde araba park edilmiyor. Türkiye'de onların önünde hepsinde araba var. Arabaların arasından bebek arabasını nasıl geçireceğini bulamıyorsun çünkü sıkış tıkış sokaklar. Burada onun rahatlığı büyük. Ayrıca burada çok fazla bedava aktiviteler var katılabileceğin. Atıyorum, her semtin kendi kütüphanesi var ve o kütüphanelere üye oluyorsun. O kütüphanelerde çocuklar için haftanın her günü aktiviteler yapılıyor. Onun dışında bir kursa yollamak istersen, Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama burada çok pahalı değil yani. Atıyorum 10 seanslık bir dans, müzik, eğlence kursunu işte £60'a alabiliyorsun.
Çok uygun.
Çok uygun değil mi? Onun için ucu açık. Ben şöyle düşünüyorum. Kendi çocukluğumla kıyaslıyorum tabii, biraz çok geçmiş oluyor ama hayallerinin peşinden koşabilir buradaki çocuklar. Çünkü Avrupa ayaklarının altında, İngiltere gibi bir yerdeler ve buradaki okullarda biliyorum ki sana bir şey öğretirken alıp çocuğunu götürüp öğretiyorlar. Atıyorum müzeye götürüp sana orada anlatıyor. Türkiye'de pek böyle şeyler yok. Daha kalabalık sınıflar, eğer paranı verip özel okula ya da koleje yollamıyorsan, ki çoğu insan da öyle yapıyor çünkü başka da şansları yok bildiğim kadarıyla. Ama burada işte Metri seneye Eylül'de şeye başlayacak, normal ilkokula. Okullara gidip gördüğümde 3 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Çok fazla İngiliz dışında insan olduğu için, yani yabancı çok olduğu için burada, çocuklara önce İngilizce konuşmayı öğretiyorlar. Ki biz, Matthew'un ana dili İngilizce çünkü biz evde İngilizce konuşuyoruz. Ben ne kadar ona Türkçe öğretmeye çalışsam da anlıyor Türkçe her söyleneni. İşine gelirse cevap veriyor. Çikolata şeker varsa karşılığında cevap veriyor. Ama yoksa İngilizce konuşmak çok daha kolay geliyor. Ama burada gördüğüm kadarıyla okullarda 3 öğrenciye bir öğretmen sana spelling öğretiyor. Öbür tarafta 3 öğrenciye bir öğretmen işte yazmayı öğretiyor. Biz 40-50 kişilik sınıflarda büyüdük. Bu da çok büyük bir lüks diye düşünüyorum. Çocukların gelişiminde bu minik şeylerin çok yani çok önem sağladığını düşünüyorum. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Tabii biraz çocuğun karakteriyle de alakalı. Ama anne olarak burada yetiştirmek çok daha kolay. Hem her şeye ulaşabiliyorsun, hem de insanların saygısı, yol vermesi, araba kullanırken güvenlik kuralları, komşunun çocuğunu arabana alıp gidemiyorsun yani. İkinci bir car sitin, baby sitin olması lazım arabada mesela. Türkiye'de öyle değil, emniyet kemerini bile takmadan 5 çocuğu arkaya sıkıştır gidiyorsun yani. Burada o kurallar çok katı. Kimse de zaten o riski göze almıyor yani. Ondan sonra böyle.
Bu 3 çocuğa bir öğretmen düşüyor dedin ya, Hı-hı. Bu bahsettiğin şey devlet okulunda mı oluyor?
Devlet okulu, tabii. Burada zaten çok fazla özel okul yok. Buranın devlet okulları Türkiye'deki özel okulların seviyesinde. Dolayısıyla eğer çocuğun çok zeki değilse, çok zeki olanları ekstra farklı okullara alıyorsun, o zaman para vermek zorundasın. Ama çocuğun normal seviyedeyse ve devlet okuluna gidecekse hiçbir okula para vermiyorsun. Liseye kadar bildiğim kadarıyla.
Evet. Selin, sen de yeni bir anne olarak Londra'da yaptın değil mi, evet, doğumunu? Kolay mıydı? Nasıl bir deneyim yaşadın?
Yani bu aslında birazcık hani İngiltere'deki sağlık sistemine de biraz değinmiş olacağım bu durumda. Ben burada yaptım doğumumu. Aslında sağlık sistemi burada Türkiye'dekinden çok farklı. Burada tabii devlet odaklı, yani devletin size sunduğu bir sağlık hizmeti var. Ücret vermiyorsunuz. Bütün her şeyinize bedava bakılıyor. Burada özel hastane diye bir şey ya da özel sağlık sektörü diye bir şey neredeyse yok gibi bir şey. Özel hastane hiç yok bence. Özel sanırım muayenehaneler ya da laboratuvar gibi şeyler var. Bunlar var sadece ama bunlara da kimse gitmiyor bence. Çünkü bunlar bildiğiniz aynı doktorlar aslında. Devlet hastanelerinde size bakan doktorlar ama inanılmaz uçuk fiyatları var. Dolayısıyla aslında millet böyle çok özel sektör diye bir şey bilmiyor yani sağlık anlamında. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla biz de hani buradaki devletle işimizi halletmeye çalıştık. Biraz farklı Türkiye'dekinden. Çünkü Türkiye'de hani daha çok çalışan olarak hani bir beyaz yakalı çalışan olarak sizin özel sigortanız oluyor. Ve özel hastanelere gidiyorsunuz. Ve dolayısıyla aslında oradaki devlet şeyini ben çok bilmiyorum. Hani genelde hep özel hastanelerle işimizi hallettiğimiz için çok daha lüks bir hizmet görüyoruz. Şimdi burada mesela benim çocuğuma ultrasonla baktığım, gördüğüm şey sayısı çok kısıtlı yani. Normali galiba yanılmıyorsam 3 falan. Benim bir sebepten dolayı 5'e çıktı. Ama Türkiye'de hani bir araba yolculuğu yaptım işte acaba çocuğum iyi midir falan diye haftada bir falan giden arkadaşlarım vardı biliyorum yani. Kesinlikle. Çok sarsıldı biraz bebeğim de bakmaya geldim falan diye. Ya öyle bir şey lüks var orada ama bir yandan bu insanı birazcık paranoyaklığa götürebilen bir şey. Burada biraz daha hani iyidir herhalde ya hani öyle diyorlarsa öyledir falan şeklinde ilerliyorsunuz. Ben bunda hala şeyi çözemedim aslında. İyi bir şey mi bu kötü bir şey mi bilemiyorum. Şimdi burada bunu yapmalarının sebebi ne? Cost cutting diyorlar. Yani işte bütçe kısıtlaması. Çünkü bedava bir hizmet veriyor sana ve gerçekten minimumda asgari düzeyde olması gerektiği kadar sana hizmet veriyor. Ama bunun dışında mesela ekstra bir sıkıntıya bir şeye rastlayacak olursa, görürse o zaman ekstra önlemini alıyor tabii. Riske atmıyor. Mesela ben işte bu hamileliğim süresince çok ufak bir probleme dönüşebilecek bir şey rastladılar bende. Bu aslında hani çoğu hamilelikte olabilen bir şeymiş. Sonradan kendini toparlıyormuş. Ama bu sebepten dolayı benim mesela ultrason şeylerimi bir iki tane daha arttırdılar. Hala çok yeterli mi? Hayır ama yani gözleri üstündeydi açıkçası. Ama bununla birlikte çok saçma şeyleri ihmal ettiler mesela. Türkiye'de hani hamile kalan herkese demir eksikliği var mı yok mu bakılmaksızın demir verilir. Çünkü hamilelikte genelde demir eksikliği olur. Yani ekstra almanda da çok bir sakınca yok bildiğim kadarıyla. Bende inanılmaz bir demir eksikliği varmış ve tahlillerde bunu gördükleri halde böyle bir şey bana vermediler ve ben artık yorgunluktan bayılacak hallere geliyordum 8 aylıkken. O zaman bana şey dedi ki işte burada doktora görünmüyorsun sürekli şeye görünüyorsun midwife'lara yani hemşire gibi aslında. Ebe ama tam böyle bizdeki ebe gibi değil. Hemşire yani doğuma özel bir hemşire gibi düşünün onu. Onlar görüyor sizi. İşte bir tanesi ve her seferinde farklı bir insan görüyor bu arada. Yani bir doktorum var diye bir şey yok. Ben gittim her seferinde farklı bir ebeye göründüm. Farklı bir hemşireye göründüm. Sonra ultrasonlarda da doktor bakıyor. Onda da hep farklı doktorlara göründüm. Burada sistem böyle biraz. Ve bana bir tanesi dedi ki senin kanın çok düşükmüş. Hiç vermediler mi sana demiş falan. Yani ben gerçekten çok sinir oldum. Çünkü hani yerlerde geçiriyorum artık hamileliğimi enerji anlamında. Ve bunun sebebi buymuş mesela. Böyle şeyler olduğu zaman kendimi biraz güvensiz hissettim. Ne yalan söyleyeyim. Ama doğumum esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Birçok konuda çok bilgilendiriciler. O yüzden diyorum ya tam anlamadım yani seviyor muyum sevmiyor muyum. Aslında çok titizler gibi görünüyor ama böyle saçma aksilikler de olmadı değil. İşte sana mesela birçok şeyde atıyorum işte şu an seni ben muayene edeceğim. Sana böyle böyle şeyler yapacağım. Tamam mısın? Başka birini ister misin? Falan gibi böyle en ufak şeye kadar soruyorlar aslında. Ama bir yandan da işte böyle aksilikler olabiliyor. Çünkü gerçekten devlet hani elinden geldiğince sana hizmet vermeye çalışıyor öyle söyleyeyim. Doğumumda bir aksilik olmadı çok şükür ama mesela sonrasında ben bir de araştırarak kendi hastanenizi seçebiliyorsunuz. Buna rağmen sonrasındaki hizmetten hiç memnun kalmadım. İyi bir hastane olmasına ve yorumlarının çok iyi olmasına rağmen. Çünkü hiçbir şey öğretilmedi bana. Yani ben üçüncü çocuğum değil ilk çocuğum. Ve hastaneye de bu arada 3 kişi 5 kişi almıyorlar. Sadece bir tane refakatçi alıyorlar. O da eşim. Eşimin de ilk çocuğu. Yani biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu çocuk nasıl emzirilir? Altı nasıl değiştirilir? İşte kıyafeti nasıl giydirilir? Birçok konuda hani ben bir arkadaşıma şahit olmuştum. Acı Badem de doğumunu yaptı. Bir tane hemşire geldi. Bildiğiniz briefing verdi yani kıza böyle. Baştan sona bir oyuncak bebekle anlattı. Bak bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın falan. Ben soruyorum mesela bunu nasıl yapacağım? Olmuyor falan. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor mesela. Ya bu tarz şeylerde kendimi çok güvensiz hissettim. Şu an hala acile gitmek falan mesela bir kere götürdük çocuğu. Bir ateşini ölçsünler diye 6 saat falan bekledik yani. Böyle şeyler sıkıntılı. Bir yandan da çok paranoyakça götürmüyorsun işleri. Böyle olunca hani birazcık artık yani evet Allah'a emanet deyip gidiyorsun açıkçası. Hani bir yandan öyle ilaç konusunda da aynı şekilde. İşte Türkiye'de çok sık ilaç kullanırız antibiyotikler bilmem ne. Yani iki tarafında getirdiği avantajlar dezavantajlar var. Ben de buradakini artık hani gözüm kapalı bir şekilde şey dedim. Yani burada yaşayanlar insan değil mi sonuçta? Bunlar da bu şekilde yaşıyor. Ben de böyle hani kabullenmek durumundayım. Türkiye'de doğum yapmak bir opsiyondu ama yapmadım mesela. Düzenimi bozmak istemedim. Alışıyorum yani, alıştım, öyle söyleyeyim, yeni sisteme de alıştım. Ama hala bilemiyorum süper mi değil mi açıkçası.
Tamamen farklı gelişti benim doğum tecrübem. Hep aynı ebeye gittim bir kere. Hiç ebem değişmedi. Bir tek doğum sırasında ebem o gün müsait olmadığı için giremedi. Yani doğumun ne zaman geleceğini bilmediğin için. O dakika o ebe olmadığı için o girmedi doğumu. Onun dışında bütün sohbetimi aynı kadınla yaptım. Hiç değişiklik olmadı. Şey öncesi, doğumdan bir ay önce falan bizi eğitime çağırdılar. Çocuk altı nasıl değiştirilir? Eşimle birlikte gittik. Yaklaşık 3 saatlik bir eğitim aldık. Sertifikalı. Böyle anlatıyorlar. Oyuncak bebek veriyorlar eline. Onu emzirmeye çalışıyorsun. Altını değiştirmeye çalışıyorsun. Babası yapıyor, sen yapıyorsun falan. Öyle bir eğitim aldık. Belki işte bunlar dediğim gibi daha küçük bir yerde yaşıyorum ya. Bizim kansılın verdiği şeylerdir belki.
Bence hastaneden hastaneye bile değişiyor. Çünkü benim başka konuştuğum bir ebe başka bir hastaneye bağlı. Sonradan çünkü çocuk doğduktan sonra eve ziyarete geliyorlar ya. O başka bir hastaneden geldi. O da bana öyle söyledi. Hani bizimle çalışsaydın ebe, hani 2-3 tane ebeyle görüşüyorsun en fazla. O da genelde aynısına denk geliyor falan demiş. Hastaneye göre bile değişiyor.
Olabilir.
Bildiğim kadarıyla, evet.
Bu benim doğum yaptığım hastane. Zaten bizim eve bağlı 2 hastane var. Doğum yaptığım hastane de bu Meghan'ın doğum yaptığı hastane. Ama evimize yakın olduğu için. Doğumum sırasında da yani bir arkadaşımın doğumuna girdim ben Acıbadem'de. Direkt yanında elini tutuyordum böyle. Normal doğum, epiduralli doğum yapıyordu. Orada yaşadığım, gördüğüm tecrübeyle benimki de normal doğumdu. Yaşadığım tecrübe apayrı. Orada bir adam arkadaşımın üzerine çıkıp karnına bastırdı. Burada bana bir kere elle bile dokunmadılar. Çocuk resmen kendi doğdu yani. Ondan sonra onun için o konularda ben kendimi çok güvenli hissettim. Ayrıca doğum sonrası da eve gelip sürekli sana da geldiler mi?
Evet, 3 kere.
3 kere gelip eve hem çocuğu kontrol ediyorlar hem seni kontrol ediyorlar. Psikolojini kontrol ediyorlar. Sinirlerin bozuk mu, lausa bunalımı denir ya. Onun içinde misin, değil misin diye. O da çok hoşuma gitmişti. Yani evden çıkmak zorunda değilsin çocukla. Çocuk evine zaten ebe geliyor kontrol etmeye çocuğu falan diye. Ama acil hastane... ...den nefret ediyorum.
Ondan nefret etmeyen yok bence burada.
Onu çocuğu olmayan da bilir, nefret bilir, ediyor. Evet. Ne yazık ki ben de hani gitmek zorunda kaldım. Çünkü diyelim bir şey oldu. Doktordan ona aile hekiminden randevu almak haftalar sürebiliyor. Evet. Acile gitmeniz gerekiyor. Minimum 3 saat. Minimum beklemen
bizim
lazım.
Bizim aile doktorundan randevu almamız yani ertesi gün ya da 2-3 gün sonra en fazla.
Londra'da mümkün değil.
İşte o
benim
bizim bence yaşadığımız
yer. Bir ya da 2 hafta sonraya aile hekim veriyor. Yani gerekmediği sürece gitmiyorum.
Şimdi i̇şte. Zaten genelde aile olan, büyük aile olanlar hep Londra dışına taşınıyor. Herhalde bu da onlardan bir sebep yani.
Çok mantıklı.
Daha evet, yol uzun sürüyor belki işe gelirken giderken ama yol parasını şirket ödedi sürece... Hiç sıkıntı olmayacaktır. Zaten Londra'nın içi de birbirine çok yakın değil günün sonunda. Onun için ben o konuda da çok zorlanmıyorum. Ama acil, bizim orada da kayınpederim de çok acile gidiyor. Yaşlı olduğu için, yaştan dolayı bir şeyler çıkıyor muhakkak. Onu bile de 7 saat beklettiklerini biliyorum yani. 80 küsur yaşında adamı, Matthew'yu da aynı şekilde öyle. Acil durumu sevimsiz.
İngiltere'deki anne adaylarına hiç tavsiyeleriniz var mı? Şunu bilseydim daha iyi olurdu dediğiniz, geriye dönüp bakınca.
Bu söylenenleri bilseydim daha iyi olurdu. Mesela sezaryen yapmıyorlar burada mecbur kalmadıkça. Normal doğuma zorluyorlar yani, Türkiye'de tam tersidir ya, saati belli olsun diye ya da işte doktor parası derler, bilmiyorum artık. Daha çok sezaryana yöneltirler. Burada tamamen anneden çıkan söze bakıyorlar yani. Önceden sezaryen istiyorsan onu da söyleyebilirsin ama onlar seni normal doğuma ikna etmeye çalışıyorlar. Ya da epidural istiyorsan önceden belirtmek zorundasın. Özel oda diye bir şey yok. Benim bütün arkadaşlarım doğum yaptı, çiçekli süslü kapılarını süslediler, kurabiyeler, şekerler.
O konuda burada benim de söylemek istediğim değil bir mi? Şey var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de bazı şeyleri gerçekten çok abartıyoruz. Yani güzel bir şey yapacağız diye düşünüyoruz. Ama bu yaşanılan şeyler hepsi ayrı bir stres bence. Yani hastanelerin doğum organizasyon bölümleri var. Ve bu tamamen senin odanı nasıl süsleyeceğin. İşte hangi odada kalacaksın. Nasıl manzaralı oda olacak. Yani yani akrabalarını falan nasıl ağırlayacaksın. Yani bu aslında bir doğum. Hani baktığında. Neden böyle streslere girmek zorundayım yani. Evet. Hani ben şu an burada... O kadar kafam rahattı ki bu anlamda. Yani tamam 8 kişilik bir odada kalıyordum. Bir yandan hani hiç alıştığımız bir durum olmadığı için çok irite edici bir durum gibi geliyor. Ama aslında bir yandan da bir şeyler çok basit yani. Hani neden bu kadar abartıyoruz ki? Bu mantığı çok sorguluyorum. Bu sadece bu anlamda değil, birçok şeyde bu kültür farkını görebiliyorum. Ve ben burada hani çok daha rahat bir insan oldum açıkçası. Şey anlamında da bu böyle. Mesela konuyu dağıtmış olacağım belki ama Türkiye'de biz evlendik. Sadece iki kişiyiz. 3+1 evde oturuyoruz falan. Ve Türkiye'de hani birçok insan böyle. 2+1 en minimumu. Hani daha aşağısında şey. Çünkü neden böyle olmalı gibi bir kalıp var kafanda. Çevre baskısı, mahalle baskısı böyle alışmışsın. Ya öyle değil ki, yaşam öyle olmak zorunda değil. Hani daha minimal bir hayat var burada. Evet, minimal bir insan olduğumu söylemiyorum ama daha bir şeyleri hani relax yaşayabilirsin aslında. Biz hep böyle her konuda kendimize biraz baskı koyuyoruz bence Türkiye'de. Bu da onlardan bir tanesi. Yani benim doğumum da gayet hani ay yok işte doğum geceliği, doğum terliği, ay fotoğrafçı, bilmem ne, oda süsleri, kurabiyeler, bilmem ne, hiç böyle bir şeylere girmedik.
Ama gelen kimse de olmuyor zaten.
Gelene almıyor ki zaten. Yani gelen olmuyor. Çünkü 8 kişilik oda zaten. Hani herkesin başında birer tane refakatçisi oluyor. Ziyaretçi de geliyorsa o refakatçinin yanında bir kişi daha alabiliyor en fazla. O da zaten gelip gidecek. Hani belli bir saat aralığı var. Böyle bir dünya. Çok farklı iki dünya. Çok farklı iki kültür.
Şimdi şöyle, burada bir arkadaşım benim doğum yaptı. Benim ilk şey yaptığım şey, gelelim. Görmeye gidelim. Ya çünkü bu bizim kültürümüzde çok önemli bir şey. Yani hemen gitmen lazım. Orada olduğunu ve onu iyi hissettirdiğini, onu önemsediğini, ya öyle bir kültürümüz var. Ama onlar için de tam tersi. Çünkü doğumdan çıkmış. Yani zaten yeterince yorgun. Belki iyi geçmedi, belki iyi geçti, belki kendini iyi hissetmiyor. Ya onlar kendilerine bir ara koyuyorlar ve hani diyorlar ki biz sizi çağıracağız. Zaten hastane ortamı çok şey değil. Yani 3 ay olabilir. Onu o ne zaman kendini aslında hazır hissettiği zaman seni çağırıyor. Bu tip şeyler bence de çok güzel. Sağlık sistemiyle ilgili ben tabii şimdi bir sürü arkadaşımı dinliyorum. Benim daha öyle bir sürecim geçmedi ama senin gibi ben de hastane süreciyle daha hiç karşı karşıya kalmadım. Sadece buradan anladığım, bir sürü insandan dinlediğim kadarıyla bölgenin çok önemli olduğu, o hastanenin çok önemli olduğu. Yani çok iyi bir bölgede oturuyorsanız hastane çok iyi olabiliyor. Veya bir bölgede oturuyorsunuz yani... Kanlar kayboluyor, testler karışıyor, doğumunuz çok kötü geçiyor. Bu da mümkün. Ya bunu da öğrendim. Mesela bir arkadaşım var, sırf bunun yüzünden koşarak Türkiye'ye gitti ki bana bunu hamile kalmadan önce şey diyordu. Kesinlikle İngiltere'de doğuracağım. Hani çocuğum burada doğsun istiyorum. Ama o kadar kötü şeyler yaşadı ki hastanede, gerçekten çok talihsiz. Türkiye'de gitti, doğum yaptı. Çok da huzurlu oldu. Ama mesela Selin'in çok iyi geçti, Gökçe'nin hiç bağırmadan doğum yapmış falan bir kız yani. Yani onun için şey, biraz ben şans olarak görüyorum. Türkiye'de sonucunu tahmin edebiliyorsunuz. Bize ters gelen nokta o aslında. Burada iki sonuca da %50, %50. Evet. İyi de geçebilir, kötü de geçebilir. O tamamen sizin alacağınız risk. Ama buradakiler insan değil mi? Onlar doğum yapmıyorlar mı? Selin çok doğru söylüyor o açıdan.
Bir yandan da insan, yani basit bir gripte bile hani muameleyi kıyaslayınca Türkiye'de ya da soğuk algınlığında hani antibiyotiği dayıyorlar Türkiye'de. Buradaki insanlar iyileşmiyor mu?
Tabii.
Yani aslında belki hani bizim her yaptığımız şey de Türkiye'de doğru değil. Evet. Ama bir rahatlığa alışıyoruz. Hı-hı. Biraz anne olma konusundan çıkmış olacağım ama yeri gelmişken bunu da sorayım. Ana kültürel farklar neler görüyorsunuz İngiltere'deki hayatla Türkiye'deki hayat arasında?
Öncelikli olarak aslında Gökçe ve Selin bahsetti bundan. İnsanlar birbirlerinin hayatına kesinlikle karışmıyorlar. Bir yerde okumuştum. İnsanların hayatta kalabilmesi için aslında zaten çok uzun zamandan beri insanların hayatında olan bir şey. Bunlar da dedikodu yapıyor. Yani o entrikalar buralarda da var. Ama hepsinin bir kuralı var. Hepsinin bir hani adabı var denir ya, öyle. Sizin herhangi tarzınızı beğenmiyor olabilir. Sizi beğenmiyor olabilir. Bunu size kesinlikle direkt söylemez. Ben hiçbir insanın, özellikle de yabancı takipçimden hiçbir kötü direkt mesaj almadım. Senin saçını beğenmiyorum. Senin tarzını beğenmiyorum. Olabilir, beğenmeyebilirsin ama takip de etmeyebilirsin. Onun için ben ana farklardan birinin oğlum. Biz karşımızdaki insanı eleştirmeye hak görüyoruz biraz. Temel fark bunu görüyorum. İkincisi... Türk milleti olarak çok temiz bir milletiz. Hepimizin evi çok temiz. İngilizler bu temizlik olayını, ben ilk geldiğimde çok yadırgamıştım. Çok önem vermiyorlar. Evleri kesinlikle böyle ilk geldiğimde bir sürü ev geziyorum. darma duman, acayip toz içinde falan. Diyorum nasıl olur bu falan böyle, ama onlar o temizliğe zaten burada hizmet sektörü çok pahalı. Onun için eve bir kadın almak falan burada bir lüks. Onun için de kendileri o temizliği yapacaklarına o vakti gerçekten işten çıkıp bir kursa, bir konsere gitmeye tercih ediyorlar. Bu da bir kültür farkı benim gördüğüm. Üçüncüsü, evde çok yemek yapmıyorlar. Dışarıda yemek yiyorlar. Onun için de dışarıda yemek yemek çok alışılagelmiş bir şey. Çoğu evde bulaşık makinesi yok. Ben özellikle emlakçıma söylüyorum yani. Ben bulaşık makinesiz bir eve girmeyeceğim. Gerçekten o kadar önemli mi falan diyorum ya.
Orada bir şey söyleyebilir miyim? Bence dışarıya yemeğe de çok gitmiyorlar. Marketlerden hazır yemekler alıyorlar. Yani dışarı yemeğe gitmek de ekstra bir masraf
tabii,
onlar için.
Tabii.
Hani bu kadar masraf yapan, keyfi için çok fazla harcayan bir millet de değiller bence. Yani
fazla tutumlular aslında.
Tutumlular kesinlikle. Ben bir İngiliz arkadaşımla bir yerlere hani dışarıda buluştuğumuz zaman Byron buradaki hani çok yaygın bir hamburgercidir ve hani gitmeyen yoktur. McDonald's gibi bir şey neredeyse.
Ve çok pahalı da değil.
Çok pahalı da değil. Kızla buluştum ve kız dedi ki bana, doğduğundan beri Londra'da yaşıyor. İlk defa geldim ben Byron'a. Nasıl yani falan, ben çok dışarıda yemiyorum, çok pahalı, sence de öyle değil mi falan diyor. Ama yemek de pişirmiyorlar. Marketlerde hazır yiyecek kültürü çok fazla var. Hani al direkt fırına at, yap mikrodalgaya at yap yani, ya da direkt ısıt tencerede ye şeklinde. Bunlara gidiyorlar, biraz daha ucuz bir opsiyon. Hani evde yapmadıkları gibi onu da yapmıyorlar aslında, yani böyle bir durum var hakikaten.
Evet, doğru söylüyorsun.
İngiliz olarak ben inan bir insan tanımıyorum. Tanıdığım hep birileri bir yerlerden gelme. Yani İngiliz kültürü için bir şey söyleyemeyeceğim onun için. Ama temizlik konusunda ben de katılıyorum. Zaten eve ayakkabıyla giriyorlar. Bu arada temizlikçiler hakikaten çok pahalı. Hepsinin çok güzel arabaları var falan. Evleri öyle temizliğe gidiyorlar. Yani aslında senden benden zenginler ama temizliğe gidiyorlar. Çünkü zor ama kolay da bir para. Bir tek fizik yorgunluğu olan, sorumluluğu az olan bir para olduğu için belki de, bilmiyorum. Onun için onu söyleyebilirim kültür farkı olarak. Bir de biz Türk halkı olarak birbirimizi çok seviyoruz. Fazla duygusalız. Ya çok seviyoruz ya hiç sevmiyoruz falan böyle. O böyle bir uçlardayız. O dönemi böyle güzel yönetemiyoruz sanki. Burada insanlar daha politik olabiliyor. Ama gene bunu birebir İngilizler için söyleyemiyorum. Bir sürü kültür tanıdığım için genel olarak söylüyorum yani. Ya geçici olarak burada oldukları için. Ya kendilerini bir... Seninle bir ömür boyu zaten arkadaş olmayacak. Günün sonunda o bir gün ülkesine dönecek ya da sen bir gün ülkesine döneceksin olarak baktığı için. O çok dost bağı kurmak çok zor oluyor. Biz Türkler olarak da daha duygusal insanlar olduğumuz için bu biraz bizi kırabilir, üzebilir falan. Ama buna da bir süre sonra insan alışıyor yani. İşte bu tip yaşanan şeyler de bizi biz yapanlar herhalde. Öyle düşünüyorum yani. Biz biraz daha duygusal ve sahiplenici bir ırkız. Dedikodusunu da yapıyoruz. Onlar da yapıyor. Günün sonunda hatta öyle haberler alıyoruz ki bazen bunlar da mı dedikodu yapıyormuş falan diye. Ama oluyor yani, neticede insanız. Böyle.
Bence bir de şöyle bir şey var. Biz yani bir işi iki türlü de uçta yaşıyoruz Türk insanları olarak, şu anlamda söylüyorum. Biz birbirimizin hayatına çok karışan, aynen Tuğba'nın söylediği gibi işte bunu olumsuz anlamda da çok net yapabilen insanlarız. Yani mesela Instagram'daki takipçilerimiz bizi üzmek için sadece bir şey söyleyebiliyorlar. Yani hani benim çok çok sık yaşadığım bir şey değil ama biliyorum çok takipçili insanlardan falan, çok görüyorum böyle şeyler. Çok kötü şeyler söyleyebiliyorlar mesela. Benim de ara ara aldığım olumsuz şeyler oluyor. İstemiyorsan takip etme mesela. Neden yapıyorsun ki? Ya da bunun dışında insanların, herkesin, yani bir komşu teyzenin senin hayatına karışma hakkı görüyor kendinde. Sen bunu niye böyle yapıyorsun kızım? O öyle yapılır mı? Şunu şöyle yapsana, bunu böyle yapsana. Bunlar rahatsız edici şeyler ama bir yandan diğer uçta da yaşadığımız bazı şeyler var. Bu insanlar senin her türlü yardımına da koşar. İşte bir şeye ihtiyacın olduğu zaman yanındadırlar. İşte sana sahip çıkacak çok arkadaşın vardır, çok bilmem. Ya burada o ikisi de yok. Çok arada bir şeyleri var bence. Her ne kadar sana saygılılarsa, bir şeylerine karışmıyorlarsa, kötü gününde de çok fazla yanında değiller yani senin verdiğin örnekteki gibi, yani ev arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşmak falan mesela.
Evet, Selin'ler geldiğinde ben bir ev arkadaşım var, Romanyalı, onunla paylaşıyorum evi. Onu anlatıyordum. Yani aynı evde yaşıyoruz ki büyük bir ev değil, yani küçük bir ev. Dip dip olmamız gerekir normalde. İkimiz de apayrı hayatlar yaşıyoruz ve yani hastayken bir tas çorba bile hani hazırlamıyor ki Türk biri olsa. Ay, her gün sorar işte, ne bileyim, işe gittiğinde mesaj sırtına bile atlar, nasılsın falan.
Sırtına havlu koyar.
Aynen, yani her şeyine bakarsın yani, bir isteğin var mı diye sorarsın falan. Evet.
Bir o kadar da hayatına karışır belki. Bir süre sonra sıkıcı olmaya başlar. Kendi bir şeyler açıklamak zorunda hissedersin falan filan. Yani bu işin gerçekten artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Yani çok direkt İngilizler anlamında soruyorsan eğer, burada hakikaten daha çok farklı kültürlerden insanlarla muhatap oluyorum ben de. Ama İngilizlerde gözlemlediğim şöyle bir şey var mesela. Para anlamında falan o kadar açık sözlüler ve o kadar şeyler ki, netler ki, hani sende bir kuruşunu bırakmaz asla. Birine bir şey ısmarlamak falan. Hani çok büyük şeyler. Mesela bir arkadaş grubu, işte atıyorum bir yerde 10 poundluk bir şey yediysen 5 kişi, o hemen sana WhatsApp'tan yazar işte 2 poundu buraya yollamayı unutma falan gibi, böyle hani yakın arkadaşın gibi görünüyor ama asla böyle bir şey yok ya, yani kafa çok farklı çalışıyor. Yani bunu söylemek ona göre ayıp değil. Hı-hı. Çok doğru bir şey, normal bir şey. Sen de söylesen sana da alınmaz mesela. Bunun gibi şeyleri var.
Aslında onlarda favor diye bir şey yok. Yani sana ısmarlamak diye bir şey yok. Senden böyle bir şey beklemiyor. Mesela ev sahibimiz eve bir şeyi düzeltmek için geldiğinde benim onun Türk kahvesi yapmamı ve onu ağırlamamı beklemiyor. Asla böyle bir derdi yok. Ama biz misafirperver olduğumuz için bunu ona yapıyoruz. Ama neticesinde ondan sonra yine şey oluyorsun. Yani hani arada bir iletişim kurduğunu düşünüyorsun. Ama daha sonra diyelim ki bir şeyin süresi bitti ve değişmesi gerekiyor. Size, sen evde değilsin, o süre eve girilmesini istemiyorsun. Hani diyorsun ki yani bunu şöyle şöyle yapamaz mıyız? Sözleşmedeki kurala göre şu saatte buraya girebilmeye ihtimalim var. Yani
onu kuramıyorsun aslında.
Şöyle yani, ona Türk kahvesi ısmarlamış olmak ya da herhangi bir şey olmak kuralların burada esnetilebilecek oluşunu söylemiyor. Ya, aslında böyle yaşamıyorlar. Yani senin ona yaptığın o şey sadece şey diye bakıyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Yani sen bana bunu, sağ ol kahve. Bana yaptığın için.
Ekstra bir şey ama o ilişkiyi kurmaya sağlamıyor.
Yani ilişkiyi öyle şey yapmıyor. Kural kuraldır. Evet. Sen bana bunu yapıyorsan yapıyorsundur. Ama bizde bu böyle ilerlemiyor. Yani işte sen ona bir şey yapıyorsun, iyilik yapıyorsun. Aslında ona yaptığın zaman biraz karşıdan da beklemiş de oluyorsun. Bizde biraz ilişkiler öyle ilerliyor. Burada tabii biz öyle bir kültürde olduğumuz için onu bekliyoruz doğal olarak.
Bizde şey var yani, ayıp. Yapmam lazım. Yapmazsam ayıp. Belki istemiyorsun yapmak ama o bana yapmıştı. Yapmazsam ayıp olur falan. O kendine asla böyle bir zorunluluk görmüyor. Sen ona yaptıysan da çok şaşırıyor, Tuğba'nın dediği gibi. Bizim işte apartmanın girişinde şeyler var. Güvenlik görevlileri var. Resepsiyon, daha doğrusu resepsiyonistler var. Ben de mesela, bize hani hediyeler, bir şeyler geliyor ya sürekli. Bir keresinde dondurma gelmişti böyle. 6-7 tane, 6-7 paket dondurma. Zaten yemiyorum. Zaten dolapta da yer yok yani açıkçası. Yani bir de vermekte, paylaşmakta ne sıkıntı var? Hani bunlar sende kalsın, sen ye bunları falan dedim bir tanesine. Yaşadığı şoku size anlatamam. Bende mi kalacak? Benim mi olacak? Bunlar benim mi? Bunlar bedava mı falan? Halbuki sürekli sohbetim olan bir çocuk yani. Hani ilk defa gördüğüm bir insan bile değil. İnanamıyorlar. Hani birinin size bedava bir şey vermesi, karşılık beklemeden bir şey yapması falan, hani çok büyük bir şey onlar için. Şok oluyorlar bence.
O da şey, bence yine bir İngiliz arkadaşımdan biliyorum bunu. Mesela üniversiteyi bitirdikten sonra burada ailesiyle beraber yaşıyorsa eğer, ailesine kira parasının belli bir miktarını ödeyebiliyor. Çünkü 18 yaşından sonra üniversite zamanına geldiğinde artık bütün sorumluluğu artık kendi kendilerine burada almaya başlıyorlar. Tren paralarını kendileri vermeye başlıyorlar. Yani o sorumluluğu aile artık onlara veriyor. Sen belli bir yaşa geldin ve bunu yapmasın. Onun için hani birine bedava bir şey vermek, bir şey yapmak onlar için biraz ekstrem bir durum oluyor. Diğer söyleyeceğim şey de, onu ekleyecektim, o aklıma geldi. Ayakta yemek yiyor İngilizler. Metroda, trende, mesela ben trende şey gördüm. Senin Gökçe uzak trenlerde aslında, işten çıkmış. Açtı güzel güzel hazır yemeğini. Şarap kadehini koydu. Evet. Küçük şarabını açtı. Doldurdu. Bildiğin böyle bir fine dine yapar gibi kendi trende bunu yaptı mesela. Yani ayakta yiyor dediğim, hem ayakta gerçekten yiyor veya şey, o keyif yolculuk ya, yolculuk esnasında da yiyor. Hani ben eve gideyim, evde yiyeyim vesaire gibi bir şey yok. Mesela hani Fransızlar, biraz okuduğum kadarıyla, kesinlikle oturarak yemek yerler. Giderler masaya, otururlar ve öyle yemek yer. İngilizler öyle değil. Ellerinde yürüyerek bir yere giderken hemen markete girer, bir sandviç alır, çıp çıp çıp çıp yer. Ve biter. Oradan da işte hemen kursuna girer. İşte şeyine, sinemasına girer.
Bir de cipsi yemek olarak görüyor olmaları çok garip bence. Yani ben çalışırken Sony'de bütün İngilizler öğlen sandviç artı cips. Ya bildiğin Lay's falan cipsler var ya, onları öğlen yemeği olarak yiyorlar mesela.
Lunch menu.
Evet, ona ben de şaşırıyorum ve geçenlerde şirketle İstanbul'a bir toplantıya gittik. Ondan sonra İstanbul'da da otellerde böyle coffee break denen o kahve molalarında böyle yüzlerce çeşit yemek olur ya, işte böyle kurabiye, peynirli kurabiyeler, tartlar, eklerler. Başka minik sandviçler,
kanepeler
yani kuru yemişler. Şu an aklıma, yani normalde bir İngiliz'in kahve molasında görmeyeceğinin 20 çeşit fazlası. İngiliz bir iş arkadaşım şey dedi, ay keşke cips olsaydı. Ben böyle şok içinde kaldım. Burada yüzlerce şey var. Cips mi arıyorsun ya? Hani nasıl bir cips bağımlılığı? Çok seviyorlar.
Evet, ben de çok seviyorum.
Ben de seviyorum çok ama seviyorum. İlginç
yemek,
yani.
Yani yemek çok değil seviyorum. Bizim kültürümüzde. Hatta yemekten sakındığımız, evet, çekindiğimiz bir şey. Evet, yani evet. Zararlı çocuğumuza falan vermek istemeyiz. Bunlar çocuklarına da yediriyor.
Yediriyorlar.
Araba, bebek arabasında metroda görüyorum. Al çocuğum falan şeklinde ağzına sokuyor cipsi. Verme ne olur verme falan diye geliyor.
Matthew da
cipsle
büyüdü. Babaannesi çok verdi. Valla. Çok zor, uzun bir dönem aldı kabullenmem. Hayır. Çok üzüldüm.
Ama
verme
o da
dedim.
Kültürel bir
kültürel
şey.
Bir şey tabii.
Çünkü İngiltere'de hani bu sera ve bu bütün işte sanayi devriminden önce diyelim, bunlar olmadan önce neticesinde herkes ne üretiyorsa onu yiyordu. Bu adamlar da bezelye ve patates olduğu için yıllardır bunları yiyorlar. Yani hani düşünsene o kuşağın nasıl gelmiş. Herkes patates yiyor.
Kaldı mı başka bir şey? Size kültürel farkları sormak lazımmış. Sürekli yeni şeyler geliyor akıllarına, bir gözler parladı. Aa dur şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim diye. Gelelim Türk kültürüne. Yani şimdi yine Selin'le Gökçe'ye, gerçi gelecekte bir anne adayı olarak Tuğba senin için de geçerli. Burada çocuklarınıza Türk kültürünü ne kadar öğretmeyi düşünüyorsunuz? Yani baktığımızda aslında birçok şeyi düşünmüyoruz belki şu anda ama... Ne bileyim işte Türk tarihini, özellikle hani inkılap tarihi, yani Atatürk'ün devrimleri, Atatürk, Türkiye coğrafyası, bunlar aslında önemli şeyler. Bilmek, hani ülkemizin nasıl bir ülke olduğunu bilmek bence önemli. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocuklarınıza nasıl öğretmeyi planlıyorsunuz bunları, ya da öğretmeyi düşünüyor musunuz?
Düşünüyorum yani, şu anda Metin çok küçük, babası yabancı. Ama yine de Atatürk'ü biliyor mesela. Fotoğrafını gördüğünde tanıyor. Türkiye'ye her gittiğimizde bir okul ziyaret ediyoruz. Şansıma oy dönemlerine de denk geldim. Hep oy vermeye okullara gidiyoruz ya, orada Atatürk fotoğraflarını falan görüyor. Bir sürü fotoğrafı var posterlerin önünde. İsmen tanıyor. Ama tabii İstiklal Marşı'nı bilmiyor. Belki hala küçük, belki ileride öğrenir. Şimdi Saffet Emre Tonguç yeni bir kitap yazmış. Ben de geçen gün onu araştırıyordum. Hem İngilizce hem Türkçe İstanbul'u anlatan fotoğraflı. Çok da güzel bir fotoğrafçıyla çalışmış. O kitaptan sipariş etmek istiyorum ki hem İngilizce hem Türkçesini hem babası okuyabilsin. Benim evde olmadığım ya da müsait olmadığım dakikalar ona. Hem de ben okuyabileyim, hem Türkçesine de kulağa da alışsın diye. Hem Atatürk döneminden bahsediyor. Bilirsin Saffet Tonguç böyle çok detaylı güzel güzel anlatır ya. İnşallah tarih seven bir çocuk olur. O zaman çok kolay olur öğretmesi. Zaten kendi meraklı olup kendi soracaktır. Ama tabii küçüklükten birazcık onu vermek lazım diye düşünüyorum. Öyle biz kendimiz okuyacağız, öğreteceğiz, anlatacağız. Türkiye'ye gittiğimizde belki arkadaşlarıyla onunla ilgili sohbet etmesini sağlayacağız. Yaşadıkça göreceğiz ama muhakkak istiyorum öğrensin tabii ki.
Aynı şekilde ben de kesinlikle istiyorum. Asla Türk kültüründen kopup büyümesini istiyorum. Biz zaten hani karı koca Türk olduğumuz için zaten belki Gökçe'nin işi biraz daha zor ama yani mutlaka vermek istiyoruz. Türkçe anlamında da ben Türkçesi gerçekten çok iyi olsun diye çok arzu ediyorum. Biz şu anda evde onunla hep Türkçe konuşacağız. Zaten bizden İngilizce öğrenmesi doğru bir şey değil. Uzmanların da tavsiye ettiği bir şey değil. Çünkü doğru öğrenmiyor olacak. Ama İngilizceyi bir şekilde öğrendiğinde o onun hayatındaki ana dil oluyor ister istemez. Evet. Ama ben en az ana dili kadar iki ana dili olsun istiyorum. Türkçeyi de çok iyi öğretebilmek istiyorum. Türk kültürünü de. Burada bildiğim kadarıyla hatta bununla ilgili kurslar da var. Mesela bunlara yönlendirmeyi de düşünebiliriz. Eğer çocuğun tabii biraz da ilgisine çok onu sıkıp sıkmadığımıza falan bağlı olarak, ama biz kendimiz de kitaplarla, belgesellerle, evde kendi bulduğumuz yöntemlerle mutlaka aşılamak istiyoruz. Çünkü onun özü bir şekilde orası aslında. Her ne kadar İngiliz kültürüne çok ait hissetse de kendini oraya da ait hissetmek zorunda bence. Kopmasını asla istemiyorum kesinlikle. Elimden geleni yapacağım yani. Eşim de aynı şekilde düşünüyor.
Ben ülkemi de Atatürk'ü de çok seviyorum ve o şekilde büyüdüm aslında. Ben kendi çocuğumun da çocuklarımın da yani nereden geldiklerini, özlerini ve köklerini unutmamalarını isterim. Çünkü sanırım onu kaybettiğinde, o kök olmadığı zaman biraz kendilerini de sorguladıkları ve köklerini böyle aradıkları, hatta çok fancı olduklarını düşünüyorum. Bir takımı çok tutmak gibi. İşte bir partiye çok aşırı sevdalı olmak gibi. O kökü kaybettiklerinde, onu bilemediklerinde, yani Türk kültüründen uzaklaştıklarında, eğer kökleri Türkse yani, onu demek istiyorum. Yurt dışında büyürken bunların böyle sempatizanlıkları gittiğini düşünüyorum. Onun için de elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bakalım.
Peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Belki ileride bir yazlık alırsak yazları Türkiye'ye gideriz. Çünkü ben yazı çok özlüyorum. Burası çok kış. Ne kadar Aralık doğumlu kış kızı olsam da yaz mevsimini çok özlüyorum. Onun için buradayız. Zaten evlenmeden önce de eşim bana söylemişti. Yani Türkiye'de yaşamayı düşünmüyoruz. Hani burayı tercih edersen bir ömür diye. Buradayız tabii ama hayat ne gösterir, ne olur da biter bilmiyorum. Şimdilik dönmek gibi bir niyetimiz yok.
Ya açıkçası bunu cevaplamak benim için çok zor. Ama sadece görünen bir süre için dönmeyi düşünmüyoruz diyebilirim. Bir kere zaten artık belli şeyler çocukla birlikte daha da önemli hale geliyor. Yani o burada doğup buranın kültürüyle büyümeye başlayacak. Ve hani burada birçok avantajı olacak aslında bakarsan. Şimdi saysak bitmez belki. Dolayısıyla hani onu buradan koparıp, bu avantajları göz göre göre koparıp tekrardan Türkiye'ye dönmek biraz zor bir karar olur. Ama bir yandan çok büyük dezavantajları da var. Hani o yüzden diyorum çok net cevap veremiyorum. Çünkü bütün akrabaları orada. Anneannesi orada, babaannesi orada, bütün teyzeleri falan. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Yani onlardan bu kadar uzak ve kopuk olmamasını sağlamaya çalışacağız ama ne kadar elimizden gelir bilmiyorum. Ömür boyu böyle gittiğini düşünmek de biraz gözümü korkutuyor. Hani hiçbir zaman dönmeyeceğim gibi bir söz vermek. O yüzden hiç bilmiyorum. Bu benim birazcık hani düşündüğümde aslında içimi karartan bir soru oluyor. Ama görünen bir gelecek için dönmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Bunu söyleyebilirim.
Ben çok uzun vadeli planlar yapabilen biri değilim. Eşim de hiç değil. Hatta böyle Amerika'da da yaşamak istiyorum. Asya çok büyük şeyim, isteğim. Orada yaşamak ama gerçekten. Ama bunu gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. İngiltere'de kalmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'ye dönme gibi bir planımız yok. Zaten Ankara Anlaşması devam ediyor. Onun için şimdilik buradayız. Kim bilir sonra nerede oluruz?
Peki Türkiye'ye dair özlediğiniz şeyler neler?
Bence hepimizin aynı. Bir.
Yemekler.
İki, benim için deniz, yaz. Yani yazı doyasıya yaşamak, iklimleri düzgün bir şekilde yaşayabilmek. Ve hani Çeşme, Alaçatı, bunları çok özlüyorum. Gerçekten Türkiye'ye dair en çok özlediğim şeyler. Burada yemek anlamında çok şanslıyız, çok çeşitlilik var ama ne olursa olsun bir Türk yemeği özleniyor ya bence. Hı hı. Tabii aileyi, arkadaşları falan saymıyorum yani onların dışında.
Evet, yani aileyi, arkadaşları, onları saymıyorum. Yemekler de olarak özleniyor. Yani çok şükür şeyde değiliz yani, hiç Türk yemeklerinin olmadığı bir yerde değiliz.
Çin'de değiliz.
Evet, Allah'tan öyle değiliz ama yine de tadlar çok farklı Türkiye'dekinden. Onun için onları arıyorsunuz veya her an elinizin altında olamaması belki de yapıyor. Benim evimin çok yakınında yok yani hani. Onun haricinde ben meyhane kültürünü çok özlüyorum. O hizmeti, o insanların oradaki konuşmasını, o uzun uzun sohbetleri çok özlüyorum. Onun haricinde deniz. Yani burada bir nehrimiz var aslında ama hani onun çevresinde evet oturabildiğiniz bazı yerler var. Richmond'da, Kingston'da hemen nehir kenarında oturabiliyorsunuz ama hani o bir deniz havasını vermiyor. Hani şöyle bir boğaza bakmak, sıcakta oturmak, bu çok daha farklı bir keyif. Ben de yazı tabii çok özlüyorum. Onun için hani seçeneği çok güzel olurdu yani. Hani böyle kışları falan böyle İngiltere'de geçirip böyle yazları Türkiye'ye gitmek falan çok güzel olabilirdi. Evet, benden bu kadar.
Yemeklerini özlüyorum ama ölmüyorum uğruna. En çok herhalde meyhane kültürünü özlüyorum ben de. Arkadaşlarımla şöyle uzun uzun oturup dünyayı kurtardığımız. Onu özlüyorum. Bir de bir şey daha diyecektim. Galata'yı, Karaköy'ü çok özlüyorum. Martıları çok özlüyorum. Ben çok martıları severdim. Çok giderdim deniz kenarında. Evimiz de yakın Karaköy'e. Orada oturup dertlerini bırakırsın ya. çok özlüyorum. Yani bir nehirin rengi ve denizin rengi aynı değil. Enerjisi, havası aynı değil. Herhalde ben en çok denizi, martıların o vapur sefasını, bu tip şeyleri özlüyorum. Tabii ailemi, arkadaşlarımı falan özlüyorum ama bunlar en başta gelenler.
Ben de martı sesi duyunca burada İstanbul'u düşünüyorum anında. Bana değil çok mi? İstanbul'u anımsatıyor.
Benim de kalbim pırpır oluyor yani. Zaten ben Instagram'da işte çok eskiden sürekli martı çekerdim. Martıcan derlerdi bana. Hep sürekli ben vapurda o zamanlar kamerayı yeni almıştım. Martıları netlemek zordur ya, hani sürekli uçuyorlar falan. Martı netlemeye çalışırdım. İşte hep deniz, bulutlar ve martı, benim fotoğraflarım öyleydi genelde. Zaten hayvan çok seviyorum. Ben sokak kedilerini, sokak köpeklerini falan da özlüyorum. Yani evde kalan yemeği onlara vermeyi falan. Annemin onlara sırf etli makarna yapmasını, et suyuyla gidip böyle hayvanlara veriyorsun falan. Bunlar insanın, öyle büyüdüğüm için belki de, beni hep mutlu eden şeylerdi oradayken. Özlüyorum yani. Şimdi çok duygulandım, ağlayacağım.
Ben de mi ekleyeyim? Ay, uzatmayalım iyice ya.
Sen de ekle,
evet, katılıyorum kesinlikle. Ben de mesela dedin ya, Karaköy, Galata'yı özlüyorum. Bazen bir an geliyor, böyle ofiste diyelim rutin bir iş yapıyorum. Böyle kafamda böyle Galata'nın herhangi bir sokağında yürüyorum. Ya da ben adalıyım, adayı çok özlüyorum. Dedim, Mine Martı sesleri böyle anımsatıyor. Onun dışında yemekler bir şekilde yani özleniyor belki zaman zaman. Hani insanın aklına bir şey geliyor ama burada da çok fazla Türk marketi var. Hani ara, evet, eğer çok istersen Türk restoranı var. Onlar bulunuyor, aile, arkadaşlar. Bazen de Türkiye'deki hayatın rahatlığını özlemiyor değilim, başım sıkıştığında diyeyim. Diyeyim ev sahibiyle bir sorun yaşadım. İnsan hani Türkiye'de hemen şipşak yapılmasını, tabii, bazı şeyleri özlüyor. Onun dışında buradaki hayata da insan alışıyor vallahi. Benim de 3 sene oldu. İlk taşındığımdaki gibi hissetmiyorum artık.
Tabii.
Evet, bilmiyorum. Neşeli neşeli ilk bölümde influencerlık falan konuşurken ki mod kalmadı bir anda.
Emre rakıyı aç.
Emre rakıyı aç.
Hazırlamışsın, mezelerimiz de var hafif. Peynir var.
Evet, çay sofrasından rakı sofrasına geçiş. Evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yani daha konuşsak bence saatlerce. Evet, yani süre. Selin mesela Türkiye'nin avantajları ayrı, İngiltere'nin avantajları ayrı dedi ya çocuk yetiştirmek için. Oradan da böyle aklımda 2-3 soru canlandı ama artık sanırım evet, dinleyicileri azat edebiliriz. Katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarınız var ve çok güzel katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum. Ayağınıza sağlık, buralara kadar geldiniz ve ağzınıza sağlık. Çok yüreğinize sağlık. Güzel. Toparlayamadım. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Emre'cim, her şey için, hazırladığın masa için, tatlı sohbetin için çok teşekkür ederiz.
Evet, çok keyifli oldu bizim için de gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz.
Emre'cim, gerçekten çok sıcak bir insanmışsın ve onu da hissettirdin. Çok teşekkürler bizi davet ettiğin için. Çok keyifliydi.
Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Selin'i, Gökçe'yi, Tuğba'yı takip etmeyin. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.